Ayrım 12. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 77. Diyarbakır'dan ayrılırken hepinize bir yazı borcum var. İyiliğinizi, güzelliğinizi bilmeyenlere ancak böyle anlatabilirim diyor ve Ankara'ya döner dönmez o coşkuyla bir makale yazarak Daily News'a gönderiyorum ama yayınlamıyorlar. Reddedilen ilk yazım bu. Hayal kırıklığına uğrayıp kendimden çok emin, söz verdiğim insanlara karşı mahcup oluyorum. Ancak aradan yaklaşık 2 yıl geçip Kürt sorunu gündeme geldikten sonra bir gün gazeteye bakarken gözlerime inanamıyorum. Diyarbakır halkı yazısı basılmış. Bu 2 yıl içinde başka yazılar yazarak, tercümeler yaparak ve yoğunlaşan özel derslerinde katkısıyla evin çarkını döndürmeyi başarıyorum. Manevi desteğimin yanında maddi katkımın da bilincinde olan Sadun, sessiz teşekkürünü, anlamlı bakışları ve her gece elimi sıcak avuçlarında sıkı sıkı tutarak dile getirmekte. Kendisi büro harcamaları ve her Mart ayı elindeki arama ruhsatları için ödemekle yükümlü devlet hakkını ucu ucuna karşılayabiliyor. Arşivi yanında arama ruhsatları bir petrol şirketinin en önemli varlığı demektir. Çünkü sondaj etkinliklerini ancak onlar sayesinde gerçekleştirebilir. Şirketler her biri 50 bin hektarı geçmemek kaydıyla 18 arama bölgesinde azami 8 ruhsat alabilirler. Sadece Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın her bölgede 12 ruhsat ayrıcalığı vardır. Bir ruhsat normal şartlarda 4 yıl tutulabilir. Bazen 50 bin Amerikan doları karşılığı süresi 2 yıl daha uzatılabilir. 1980-90. O sahada keşif yapılmışsa süre otomatikman 2 yıl uzar. Ruhsatın alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde arazi çalışmaları, 3 yıl içinde de sondaj başlamalı. Keşif yapılırsa o 1 yıl sonunda inkişaf kuyusu açılmalıdır. Üretim ruhsatı 20 yıllıktır ve devlet çıkan petrolün %12,5'ini ürün olarak veya kuyu başı fiyatından nakit olarak alır. Kısacası bir tür kira gibi her yıl belirli devlet hakkı ödenen arama ruhsatları petrol şirketlerinin can damarıdır. Nükleer enerji konusunda master'ını tamamlayan Mehmet, şimdi bambaşka bir yol izlemek istiyor. Artık babasınınki başta olmak üzere her tür baskıdan uzak bir yaşam özlemi onu Amerika'ya yöneltmekte. Ayrıca son yıllarda kafasını karıştıran şu sağ-sol gerçeğin derinlemesine inceleme gereğini duymakta. Özenle araştırdığı 30 kadar üniversite arasından New York'taki New School'u seçiyor. Çeşitli dünya ülkelerinden hocaların ders verdiği, yöntemleri diğerinden farklı yeni bir üniversite bu. New York yaşamı hakkında biraz fikrim olduğundan hem sevinip hem endişeleniyorum. Geniş olanaklarla yepyeni ufuklar açılacaktı oğlumun önünde ama öte yandan o kalabalık mega kentin yalnızlığı, stresi ve dakika başı işlenen cinayetleri vardı. Endişem ancak 1 yıl kadar sürdü. Bu süre içinde Mehmet yeni yaşamına uyum sağlamış, okulunu, derslerini ve özellikle de hocalarını çok sevmişti. 2 dersten bursu, üniversitede çeşitli görevleri vardı. Yine de Manhattan'ın kenar mahallelerinde küçücük bir dairenin kirasını karşılayabilmek için geceleri gazete sattığı bile oluyordu ama şikayeti yoktu. Bağımsızlık duygusundan, New York'un sabahları dek devam eden renkli yaşamından, sonsuz sanat etkinliklerinden çok hoşlanıyordu. O yoğun ve sıkışık günlerimizde Sadun'un oğlu Kemal giriyor yaşamımıza. Karısından boşanmış. Türkiye'den sonra aynı kanadı şirketinin elemanı olarak Güney Afrika'ya gitmiş. Daha sonra da ayrılarak Kanadalı bir arkadaşıyla ortak kendi şirketlerini kurmuşlar ama işleri umdukları gibi iyi gitmiyormuş. Türkiye'deki olanakları araştırmak, bu arada bizleri görmek için gelmiş Ankara'ya. Bunca emek verdiği şirketinin emin ellerde devam etmesini çok isteyen Sadun, bu arzu ve emelinden çocukların hiçbirine bahsetmemişti. Ucu biraz şansa dayanan petrolcülüğü sürükleyerek onların geleceğiyle kumar oynamak gibi bir sorumluluktan kaçınıyordu. Ancak şimdi durum farklıydı. Kemal'in şartları birlikte çalışma önerisini kabul etmeye uygundu. Öneri yapılıyor ve Kemal Çançar, başkan yardımcısı sıfatıyla Türkan Petrol'de çalışmaya başlıyor. Ayrı ev açacak parası olmadığından baba evinde kalmakta, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışmakta, iyi niyetli, sevecen, hoş sohbet bir erkek. 40 yaşlarında sıfırdan başlayarak petrolcülüğü öğrenmesi, babasının acımasız eğitimine katlanması gerek. İşi zordu. Öte yandan benim işim de zorlaşmıştı. Şimdi iştahlı 2 erkeği öğlen akşam doyurmak, her gün değiştirilen iç çamaşırı ve gömleklerin 2 katını yıkayıp ütülemek zorundayım. Yine de baba oğlun birlikte çalışması bana öylesine güven ve kıvanç veriyor ki aldırmıyorum. Özellikle hep birlikte kokteyl ve resepsiyonlara gittiğimizde şık, yakışıklı iki erkeğin arasında boy göstermek hoş bir duygu. Bu tür toplantılarda çevremdeki kalabalığı dikkatle inceleyip en yakışıklı, zevk örneği kıyafetini en iyi taşıyan ve en etkili konuşan kişinin daima sevdiğim adam olduğunu düşünürdüm. Tüm benliğimi sıcacık, taptaze bir heyecan kaplardı o zaman. Sadun da sık sık bana sarılarak "Dünyanın en güzel kadını değil mi?" diyerek herkesi kendi zevkini paylaşmaya zorlardı. Birbirimize gösterdiğimiz devamlı ve coşkulu ilgi, yeni evlendiğimizde çevremizdekilerin dikkatini çekmiş, hatta bazen alay konusu olmuştu. Bir sürü insan içinde bile ping pong topu gibi birbirinizi izleyip gözlerinizle mesajlar verip duruyorsunuz diye takılanlar vardı. Bunlara benim bir tek cevabım oluyordu. Kusura bakmayın, bu konuda sonradan görmeyiz. Aşkı ve mutluluğu çok güç yakaladık biz. Bu biraz geç ve güç yakalanan mutluluğun hep bilincinde olarak kıymetini çok iyi bildik biz. Gönül sularımızı çağıl çağıl akıtarak bahçemizi hiç susuz bırakmadık. Çeyrek asır boyunca birbirinden güzel çiçekler yetişip durdu o bahçede. 1989 Eylül'ünde Türkiye'de temsilciliği olan bir Amerikan şirketinin ortaklığı ile açılan Zeynelbir Kuyusu'nda petrol bulunuyor nihayet. Başarının maddi yönü manevi keyfinin yanında sönük kalmakta. Çünkü birçok jeoloğun aksi fikrine karşın Sadun bu formasyonda petrol olduğu tezini yıllardır inatla, inançla savunarak haklı çıkıyor. Şirketin siciline işlenmiş 6 bilimsel başarı yanında şimdi de iyi bir oranda 9. kuyuda keşif yapıldığı yazılacak. Amaca ulaşmanın kıvancını yaşamaktayız. Bir an önce kira yükünden kurtulmak için hemen bir daire aramaya koyuluyoruz. Halen oturmakta olduğumuz sokağın güzel konumlu bir apartmanında satılık kat daire ilanını görünce ilgileniyorum. Sevimsiz, loş merdivenlerden iki kat aşağı inerken biraz bozulan moralim, içi çok harap ama özel bir bahçeye açılan daireye girince düzeliyor. Yetişkin kayısı ve elma ağaçlarının süslediği küçük yeşil avlu, büyük kent sıkışıklığında bir nimet. Evin içi elden geçirilip yaşanır hale getirilebilir. Zaten Sadun'un istediği de buydu. Çok sevdiği, yiğit adam kendi evini kendi yapar sözünü, bugünün koşulları ölçüsünde olsun gerçekleştirmeyi arzulamaktaydı. Daire çok uygun fiyata alınıp hemen işe girişiliyor. Neredeyse tamamı yıkılarak onarılıyor. Zevkimize göre geniş ahşap dolaplar, mermer tezgahlar ısmarlanıyor. Sadun, ofisten kalan enerjisini son haddine kadar harcayarak birçok ilaveyi bizzat kendisi yapmakta. Her köşede özel ışıklandırma donatımları, kapısı açılınca gömme dolapların içinde otomatik olarak yanan ampuller, mutfak rafları ve banyoda, işlerinde dolaşan sıcak su nedeniyle havluları sıcak tutacak borular hep onun el emeği. Aylar süren çalışmadan sonra 1990 Nisan'ında yepyeni olmuş pırıl pırıl evimize taşınıyoruz. Bahçedeki meyve ağaçları çiçek açmış, duvaklı gelinlere benziyor. Her köşeye doyasıya bakarak mutluluk gözyaşları dökmekteyim. Bu evin anlamı benim için bambaşka. Çok zorluk, emek ve çaba sonucu elde edildiğinden kutsal. 1990'da İnkişaf Kuyusu Zeynel 2 açılıyor. Keşiften sonra açılan inkişaf kuyularında risk daha az olup genelde oradan da petrol çekilir. Ne yazık ki bu kez aksi gerçekleşiyor. Lokasyon konusunda Sadun ile sondaj sorumlusu şirket arasında baştan beri fikir ayrılığı var. Sonuçta onların istediği yerde denilen Zeynel 2 kuru kuyu çıkıyor işte. Yazılı anlaşma doğrultusunda boşa giden bu büyük harcamayı Türkan Petrol'de paylaşmak zorunda maalesef. Yapılan keşfe rağmen petrol zengini olmak bir yana hesapta olmayan bu büyük masraf yüzünden parasal açıdan yine zorlanıyoruz. Ama gönlümüz hep zengin. Başımızı sokacak bir yuvamız da olduktan sonra benim ilerleyen yaşımız nedeniyle sağlık konusu dışında hiçbir endişem yok. Oysa Kemal böyle iyimser düşünmüyor. Kişilik olarak babasına hiç benzememiş, onun direncini, inancını yazık ki almamış. Yaklaşık 10-12 saatlik yoğun mesaiden sonra yorgun düşmeye başlayan Sadun, uzunca bir akşam yemeği ve kahvenin ardından hemen yatıyor artık. O zaman Kemal ile baş başa biraz sohbet edince yeniden endişelenmeye başlıyorum. Türkan için hiçbir gelecek göremeyen genç adam bir an evvel bu işi paydos etseniz iyi olur deyip duruyor. Haklı olabilir mi acaba? Sadun yine bir çılgınlık yaparak biraz düzene giren yaşamımızı darmadağın edebilir mi? Hem bu sohbetlerden hem birlikte yaşanan bazı gerginliklerden baba-oğul ilişkilerinin kötüye gittiği açıkça anlaşılıyor. İlk günlerdeki keyif ve coşkudan eser yok. Sadun özellikle öğle yemeklerinde çok gergin oluyor. Düşünmeden söylediğim, aslında üzerinde bile durmayacağı bir cümle onu sinirlendiriveriyor. her zaman esprili, şakacı olmaya özen gösteren Kemal'in böyle durumlardaki tutumu ise ilginç. Ya devamlı susuyor ya da yemeğini yarıda bırakarak hiçbir şey söylemeden çıkıp gidiyor. Onun babasını protesto yolunda takındığı bu tavır geçici olabilecek gerginliği pisi pisine artırmakta. Böyle tatsız anlarda Mehmet'imi hasretle anıyorum. Onun anlayışlı tutumunu, bir çırpıda bulup söyleyiverdiği tüm sıkıntıyı hemen dağıtan neşeli sözlerini özlüyorum. Neyse ki yakında gelecek. Ekonomi master'ını başarıyla tamamladıktan sonra öğreneceğini öğrenip kendi kelimeleriyle ikisini de çöp sepetine atmıştı Mehmet. Türkiye'den ayrılmadan söylediklerini aynen uyguluyordu. Anacığım, oğlum iki master yaparak büyük bir şirkette önemli bir görev üstlenecek gibi umutların varsa lütfen unut demişti o zaman. Şimdi New York'ta kar gözetmeyen sosyal bir kuruluşta çalışarak sokaktaki evsiz ve işsizlere, zencilere, eşlilere yardım ediyor. Kıt kanaat geçinebileceği bu işe başvurduğu zaman iki master yapmış bir gencin orada ne aradığını kimseler akıl erdirememiş. Onun yaşam biçim anlayışı, belirli kalıpları, alışılmış başarı göstergelerini içermiyor. Bu çizgiyi izleyenleri asla küçümsemiyor ama kendisinin otoyolda ilerlemeye hiç niyeti yok. Oysa Kemal'in kişiliği tamamen farklı. Özel şirketleri, patronluğu seviyor o. Ne var ki oraya basamak basamak varıldığını anlamak istemiyor. 2 yıllık deneyimle kendisini patronluğa hazır görmekte. Onun yaşlarında petrolcülüğe ilk adımı attığında sağduğun en alt basamaktan başlamayı itirazsız, koşulsuz kabullenmişti. Olağanüstü çaba ve yeteneğine karşın patron olabilmesi 8 yılını alacaktı. İşte bu konuda baba oğul hiç anlaşamıyorlar. Aralarındaki çekişme son haddine varınca bir gün bana ''Ben bu yaşta yes man olamam'' deyip Güney Afrika'ya dönüyor Kemal. Onun gidişinden kısa bir süre sonra Sadun'un ''Sabırla koruk üzüm olur'' felsefesi, azmi ve inancı gerçekten meyvesini veriyor. Kuru çıkan Zeynel 2 kuyusundan sonra yeni lokasyonda Zeynel 3 delinip üretime geçiliyor. Hemen ardından aynı bölgede yine aynı şirkette ortaklaşa açılan Hasancık kuyusunda da petrol bulunuyor. Canımızı dişimize takarak, koruduğumuz ruhsatlar yüzümüzü güldürüp Kemal'in 2 ay ömür biçtiği Türkan en iyi durumuna ulaşıyor. Ne var ki, babası kırgın ve küskün, onca birlik gösterisi ve ileriye dönük umutlardan sonra oğlunun bu kadar çabuk pes edişine öfkeli. Ne zaman onun bahsini etsem, bırak Allah aşkına diyerek konuyu kapatıyor. Aslında çok sevdiği evlatlarıyla tamamen farklı nedenler yüzünden ilişkilerinin böylesine kopuk oluşu her iki taraf için de büyük talihsizlik. Evet, iki kuyu ardı ardına üretime geçmişti ama sonuçlarının parasal açıdan evimize yansımasına daha hayli zaman vardı. Şimdilik ancak borçlar ödenip biriken harcamalar karşılanıyordu. Sadun amacına ulaşmış, petrolü bulmuştu ama nimetlerinden yararlanmaya ömrü yetecek miydi acaba? Sık sık aklıma takılmasını önleyemediğim bu sessiz ve korkunç sorunun cevabını meğer o büroda dile getirmekteymiş. Yardımcılarının şirketle ilgili geleceğe dönük görkemli projelerine gülerek ömrüm yetmez diye set çekmekteymiş. Oysa henüz 73 yaşındaydı. 100 yaşında artık çalışmayı bırakıp denizlere açılacağını söyleyip duran delişmen kişiliğine ne olmuştu? Kimselere söylemediği bir şeyler mi hissediyordu? Evde hep iyimser konuşup yakın gelecekle ilgili güzel hayaller kurmaktaydı ama gizli bir hüzün çökmüştü sanki üstüne. Kemal gittikten sonraki üzüntü ve öfkesi geçmiş, hatta rahatlamaya dönüşmüştü. Zaten onun sadece kadınının bildiği sert maskesi düşmüş, bambaşka, yumuşak bir yüzü vardı. İkisi baş başayken katı prensiplerinden kısa bir süre için vazgeçer, serapa, şefkat ve sevgi dolu benliği çıkardı ortaya. Ben tanıdığımdan beri hayatındaki en anlamlı günler, bir kırmızı gül ve tatlı anılarla kutlanan her ayın 27'si ve 10 Kasımlardı. 10 Kasım'da 9'u 5 gece büroda çalışanlarla saygı duruşunu yapar, sonra da mutlaka o insanüstü varlığın askeri dehası veya politik zekası, cesareti, inancı, ileri görüşü ve milliyetçilik anlayışı gibi sayısız erdemleri hakkında konuşurdu. Yaşadığı yoğun acı nedeniyle çalışma gücü tükendiğinden veya işine konsantre olamadığından 10 Kasımlarda eve daha erken gelirdi. Tesadüfen dersin varsa içeri girerek müdahale eder, bugünlük bu kadar yeter. Şimdi anlatacaklarım İngilizceden ve her şeyden daha önemli diyerek başlardı Atatürk'ü anlatmaya. Gençler ilgiyle dinler, etkilenmiş ve düşünceli bir halde teşekkür ederek giderlerdi. 10 Kasım'da genel yerlerde içkinin yasak olduğu dönemde öfkeyle, bu gece alacak parası olmayanlara bedava rakı dağıtıp, Mustafa Kemal'i düşünerek bir iki kadeh içmelerini sağlamak, çok daha yerinde bir saygı olur, derdi. Kendisi o günün özel televizyon programlarını izleyerek bazen takdir, bazen isyanla rakısını yudumlar, çok az konuşurdu. Kısılan mavi gözleri, kıvanç ve kederi aynı anda yansıtarak uzaklara bir yere dalar giderdi. 1992 baharında Sadun'u perişan eden bir haber geliyor Amerika'dan. Henüz yüzünü bile göremediği en küçük torunu, Saide'nin 12 yaşlarındaki kızı Saba, kanser. Sadece resimlerinden tanıdığımız bu sevimli, sağlıklı yavrunun, akciğer, karaciğer ve böbreklerini sinsice sarmış melun hastalık. Sadun, haberi duyar duymaz Amerika'ya gitmeye kalkışıyor ama Saba, o sıralarda en yeni uygulamaların yakın kontrolü için hastanede kaldığı ve görüşme olanağı çok kısıtlı olduğu için gidişini ertelemesi öneriliyor. Durum henüz çok umutsuz görünmüyor. Tüm olanaklar denenmekte. Gelişmeleri telefonla izleyip, dua ederek iyilik müjdesi beklemeye başlıyoruz. 27 Ekim 1992, evliliğimizin 21. yıl dönümü. 29 Ekim tatilinden yararlanarak birkaç gün için İstanbul'a gidip, dost ve akrabaları görerek biraz moral bulmaya karar veriyoruz. İnsanoğlu, sevdiğiyle birlikte yapılan bir yolculuğun son yolculuk, birlikte yenen bir yemeğin son yemek olduğunu bilse, tutumu ne olurdu acaba? Aklını mı kaçırırdı? Feryat ve isyan içinde gözyaşlarına mı boğulurdu? Yoksa o son birlikteliği bambaşka ve en anlamlı biçimde değerlendirecek yürekliliği gösterebilir miydi? Bu kısa ziyaret boyunca Şadiye'nin Etiler sırtlarındaki yeni dubleks dairesinde kalacağız. Şimdi o kızı ve annemle burada yaşıyor. Kocası Rene vefat etti. Özelliğini büyük ölçüde yitiren Türk bükeğiyle ilişkileri de kalmadı. Oradaki güzel evi satıp bu geniş şık daireyi aldılar. Şadiye, Glaxo'da yönetici sekreter olarak çalışmakta. Sağlayabildiği olanaklar çerçevesinde Natalie'yi en iyi koşullarda yetiştirme çabasında. Babasını 2 yıl önce kaybeden Natalie ile Sadun arasında ilginç ve yakın bir ilişki oluşuyor bu 3 günlük birliktelikte. Anlamlı biçimde birbirlerine uzun ve sessiz sarılışlarında genç kızın papasına, diğerinin ise kucaklayamadığı torununa hasreti dile gelmekte. Her ayın 27'sinin baş başa kutlama kuralını ilk kez bozarak 27 Ekim gecesini Sadun'un biyolojik baba tarafından kuzenleri, çok sevgili ağabeyi ve ablasıyla birlikte geçiriyoruz. Bu muhterem candan insanlarla yıllar önce tanışmış, aramızda hemen karşılıklı bir sevgi doğmuştu. O gece onlarla birlikte olmak özellikle Sadun'un açısından önemli. Torunu hakkında konuşsun, derdini yakınlarıyla paylaşsın istiyorum. Onun başkalarını üzmek istemeyen ama kendisini yiyip bitiren suskun tutumu üzerine uygun bir biçimde konuyu ben açıyorum. Düşündüğüm gibi acı paylaşılıp hiç değilse o an için hafifliyor. Ankara'ya dönüşümüzde torunuyla ilgili haberler Sadun üzerinde tam anlamıyla yıkım etkisi yapıyor. Asla ayağa kalkamayacağı, hareket bile edemeyeceği bir enkazın altında kalmış gibi. Amerika'nın ileri teknolojisi, canla başla uğraşan doktorları vücudun en önemli organlarını sarmış kansere çare bulmakta aciz kalmış. Ellerindeki tüm olanakları seferber ederek en son bulguları denedikten sonra direnmekte ısrarlı hastalık karşısında yenilgiyi kabullenip aileye kaçınılmaz sona hazırlamaya başlamışlar. Kendi ısrarıyla perişan Saide, babasına yaptığı kötülüğün farkında olmaksızın hastalık seyrini dayanılmaz ayrıntılarıyla anlatan mektuplar gönderip durmakta. Oysa o sırada Sadun'un sağlığı da belirgin bir şekilde kötüye gitmeye başlamış. Üzüntünün etkisi, şokun yıkıntısı olabilir diyorum ama bir yandan da doktora görünmesi için yalvarmaktayım. Gitmemekte direniyor nedense. Kapandığı karanlık dünyasının derinliklerindeki derdine ben bile ulaşamıyorum artık. Amerika'dan gelen ve dayanılmaz acılar yansıtan haberlerle gün be gün kahrolarak biraz daha kopuyor yaşamdan. Tüm dinamizmini yitirmiş, enkaz altında uyuşup kalmış bambaşka bir adam var karşımda. Uzun aradan sonra yurda döndüğünde New York yaşantısının tüm yorgunluğu Mehmet'in yüzünden okunuyor. Zaten kendisi de her açıdan dinlenmeye, sükunete ihtiyacı olduğunu itiraf etmekte. Niyeti, kışı babasının Datça'daki evinde geçirerek başını dinlemek, bir şeyler, belki bir senaryo yazmak. Yazabilir, kafasını ve hislerini allak bullak eden sorunları, gözlemleri kağıda dökebilirse, benliğini sarsan fırtına belki yatışır. Yaşam serüveni, insanlık dramı ve komedisi, görünmez zincirler gibi çok geniş kapsamlı konuların derinliğine dalmış, içinden çıkamadığı gaya kuyusuna düşmüş. Kafadar birkaç arkadaşıyla New York'ta sabahlara dek süren felsefe sohbetleri, işleyen genç beyinleri ve coşkulu yürekleri çok hassas bir noktaya getirmiş. Sisteme karşı çaresizliğin yarattığı isyan ve kötümserlik hüküm sürüyor benliğinde. güler yüzlü, sevecen kişiliği yaşamakta olduğu sorunları genelde gizliyor ama bazen fevri bir davranış bunalımı yansıtıveriyor. Özgürlük aldatmacasına kapılmış insanları, hele hele kitle tüketiminin egemen olduğu Amerikan toplumu al öde, daha çok al, daha çok taksit öde kısır döngüsünde sıkışmış kalmış, gizli bir boyunduruğu kendi elleriyle boyunlarına geçirmiş zavallı kişiler olarak görmekte. Boyunduruk onun için o kadar ürkütücü bir kavram ki ciddi gönül ilişkilerinden bile uzak duruyor. Besbelli aradığı kadına rastlamamış. Bu rastlantı Datça'ya gider gitmez gerçekleşiyor. Orada tanıştığı evli 7 yaşlarında bir kızı olan ama boşanma eşiğinde Sibel'e aşık oluyor. Nitekim tanışmalarından kısa süre sonra Sibel boşanıyor. Mehmet'in boşanmadaki rolü sadece sevdiği kadına moral vermek, kendi ayakları üzerinde durabileceğini ona kanıtlamak. Evlilik konusunda verilmiş bir söz yok. Hislerinden ve özveri yeteneklerinden emin olmaları için ikisinin de zamana ihtiyacı var. İyi eğitim görmüş, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş Sibel, şimdilik ODTÜ'deki İngilizce öğretmenliği görevini sürdürerek evini geçindirebilir, kızı Deniz ile birlikte. Kavgasız, gürültüsüz, güzel bir yaşamı olabilir. Böylece Deniz de huzurlu bir ortamda daha sağlıklı yetişir. Bunun gerçekleşebileceğini vurgulamak için Mehmet, annemle babamın boşanması benim yaşamımdaki en mutlu olaydır diyerek abartılı bir biçimde konuşmakta. Çünkü evlilikte amaç boşanmak değil, uyumlu beraberlikte yürümek ve arzu edilirse çocuk yetiştirmektir. Ancak çiftler arasında bu uyum sağlanamazsa, o zaman çocuk uğruna huzursuz bir evliliği yürütme çabası yanlıştır. Çocuk yaşanılan gergin ortamdan belki de ileride onarılamayacak kadar kötü etkilenir. İki ayrı ama mutlu ebeveyn, mutsuz bir yuvadan daima daha iyidir. Mehmet'in müziği, düşünceleri, yazıları, kedisi ve balıkçı dostlarıyla Datça'da geçirdiği kış, ana için Ankara'da tam bir kabus. Üzüntümü unutabildiğim yegane anlar ders saatlerim. Şimdi öğrencilerim beni teselli etmekte. O elem dolu, bitmek bilmeyen karanlık günleri sayarak yılbaşını buluyoruz. 1993 yılı için tüm dileğim, üzüntülerin geride kalması, sağlıklı ve huzurlu geçmesi. Sadun gün be gün zayıflayıp sinirli olmaya başlıyor. Yıllardır kilo sorunu olduğundan zayıflamasını uyguladığı rejim sonucuna bağlamakta. Oysa iştahı belirgin şekilde azalmış. Rakı içmekten de eskisi gibi zevk almıyor. Çok hoşlandığı bazı yemeklerin kokularından bile rahatsız oluyor. Bir pazar günü öğleyin çok hafif bir şeyler yediği halde akşam için sadece haşlanmış patates istiyor. Alışılan yemek saatinde acıkmadığını söyleyerek onu beklemeyip yemeğimi yememi rica ediyor. Odasına kapanmış, sessizce okumakta. Saat 9 olduğu halde dışarı çıkmayınca kapıyı aralayıp içeri bakıyor ve gözlerime inanamıyorum. Aç karnına bir büyük çanak kırılmış buzu kaşık kaşık yiyerek sigara içmekte. Derhal bir şeyler yapmak gerek. Ertesi gün tanıdık doktorumuzu arayarak durumu ayrıntılarıyla anlatıp bilgisi olduğunu hissettirmeden Sadun'la bir şekilde iletişim kurması için yalvarıyorum. İletişim kuruluyor, ön teşhis konuyor ama ben oyalanıyorum. Çünkü Sadun kendi hastalığını bir yana iterek benim duyacağım üzüntüyü geciktirmeye çabalıyor. Onun kararına uymaya zorlanan doktor beni arayarak endişe verici bir durum olmadığını, bazı ses sonuçlarını beklemek gerektiğini söylüyor. Çok uzun ve görünüşte sakin bekleme boyunca büyük bir kasırgadan önceki durgunluğu andıran ağır, kasvetli hava hüküm sürmekte evimizde. Böyle bir akşam üzeri ben yemek hazırlığındayken telefon çalıyor. Sadun birazdan beni almaya geleceğini, yemeği dışarıda yiyeceğimizi haber veriyor. Apartman kapısında buluştuğumuzda koluma girip birkaç adım yürüyelim diyor. Adeti olmayan bir istek bu. Baharı müjdeleyen latif havada sessiz 5-10 adımdan sonra test sonuçları geldi. Kolesterol, lipid vesaire hep mükemmel diye söze başlıyor. Biraz duraklayıp endişe içindeki kadının elini güç vermek istercesine sıkıca tutarak sadece sol bronşta ameliyatı imkansız ufak bir tümör var. 25 seanslık ışın tedavisiyle hallolacak. Sakın üzülme diyor. Beklenen kasırga kopmuştu işte. Hiç sesim çıkmıyor ama gözyaşlarım yalama olmuş musluk misali akmaya başlıyor. Taksiye binip Ankara Kalesi'ne vardığımızda yaşlar hala ip gibi süzülürken kenetlenmiş iki el tüm gücüyle birbirine destek olmaya çalışmakta. Çok sevdiğimiz Washington lokantasına girip güzel bahçede biraz yürüyoruz. Güneş olanca hüznüyle kan kusarak batmakta. Dışarıda oturulamayacağı kadar serin olduğuna karar verip içeride bir masaya yerleşiyoruz. Tanıdık garsonların şaşkın bakışlarını fark edince yarım yamalak gülümsemeye gayret ederek çevredeki güzellikten etkilendim de demek gereğini duyuyorum. Bizi hep pırıl pırıl görmeye, mutluluğumuzu paylaşmaya alışkın onlar. Küçük masada, el ele, diz dize, birkaç çerezle yetinerek rakılarımızı yudumluyoruz. Eve dönüp, Sadun yattıktan sonra konyağımı, sigaramı alarak serin bahçeye çıkıyor ve gecenin sessizliğini yırtan hıçkırıklarla doyasıya ağlamaya başlıyorum. Bu küçük bahçe geceler boyu sırdaşım olarak tarifsiz kederimi, gözyaşlarımı paylaşacak bundan böyle. Gündüzleri oynadığım polyanacılık oyunum sırdaş bahçede son bulduğunda acı gerçek karanlığın içinden sırıtarak benim isyanımla ben sensiz ne yaparım haykırışımla alay edip duracak. 1993 yılının 12 Mart'ında doğum günü dolayısıyla Sadun'un kitabın adı çağrışım yaptığı için Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı romanını hediye etmiştim. O sırada Zeynel 3 ve Hasancık keşfi henüz gerçekleşmediği ve kuru kuyu Zeynel 2'nin ezikliği yaşandığından ilk sayfaya tanıdığım, sevdiğim Yorgun Savaşçıma birlikte nice sağlıklı yıllar dileğiyle, biliyorsun galip sayılır bu yolda mağlup satırlarını yazmıştım. İşte bu Yorgun Savaşçı birdenbire yeniden güç kazanarak bu kez kansere karşı savaşa hazırlanıyor. Kesin bir talimat var. Yakınlarından kimseye, özellikle acılar içindeki kızı Saide'ye hiçbir şey duyurulmayacak. Kanseri yeneceğinden emin, başta kadını olmak üzere çevresinden olayı bilenlere moral verip durmakta. Benim vücudumda kanser barınamaz. Bir keresinde yılan sokmuş ama kendisi zehirlenerek hemen kıvrılıp ölmüştü, diyor. Sanki morale ihtiyacı olan o değil de haberi duyan ve bilenler. Bu nispeten güç kazandığı dönemde torununun acı ölüm haberi ulaşıyor. Son haftalarda Saide'nin Ankara'daki kuzen ve teyzelerine sabah hakkında olumsuz hiçbir bilginin Sadun'a iletilmemesini, sağlığının buna dayanamadığını kesin bir dille söylemiştim. Bu nedenle ölüm haberini bana bildiriyorlar. Akşam sofrasında belki gerek duyarak içer düşüncesiyle bol buzlu kabı içinde rakısını hazırlıyorum. İki lokma yiyecek ve bir yudum rakıdan sonra korka korka sabahının ıstırabı bitmiş. O şimdi cennette, diyorum. Oturduğu yerde iskemle altından çekilmişçesine sallanıyor, bir büyük yudum rakı içip iki yumruğunu olanca gücüyle sıkıyor ve isyanla tutuşan mavi gözlerini kısarak uzaklara dalıp gidiyor. 12. ayrımın sonu, sayfa 84.